Ayrım 23.
Sayfa 234. En azından şu an için göz önünde değiliz. Eğer hareket edersek casusların bizi görmesi ihtimali artar. Zaten olsa olsa tamamen geri dönüp Sıra Dağların bu tarafından kuzeye gidebilirdik. Ki orada da arazi buradan hiç farklı değil. Yolu gözlüyorlar. Ama ta güneydeki ağaçlıklara saklanalım dersek yoldan karşıya geçmek zorundayız. Dağların gerisinde ise yolun kuzey tarafı millerce çıplak ve düzdür. Süvariler görebiliyor mu diye sordu Mary. Yani sanki genellikle gözlerinden çok burunlarını kullanıyorlar. En azından gün ışığında bizi bulmak için ortalığı kokluyorlar gibi gelmişti bana. Buna koklamak denirse tabii. Fakat sen onları aşağıda görünce bizi yere yatırdın. Şimdi de hareket edersek görüneceğimizden söz ediyorsun. Tepede çok dikkatsiz davrandım diye cevap verdi yolgezer. Gandalf'tan bir iz bulmayı çok arzu ediyordum. Fakat üçümüzün oraya birlikte gidip o kadar uzun süre ayakta durmamız bir hataydı. Çünkü kara atlar görebilirler. Süvariler de insanları ve başka yaratıkları casus olarak kullanabilir. Bree'de de tanık olduğumuz gibi ışık dünyasını bizim gibi göremezler. Fakat bizim şekillerimiz zihinlerinde bir gölge bırakır ve ancak öğlen güneşi bozabilir bunu. Karanlıkta ise bize meçhul olan birçok işaret ve şekli algılayabilirler. En çok o zaman korkmak gerekir onlardan. Ve her zaman için canlılardaki kanın kokusunu alır, hem arzular hem de nefret ederler. Görme ve koklamadan başka duyular da var tabii. Biz onların varlığını hissedebiliyoruz. Daha buraya gelir gelmez. Onları henüz görmeden içimiz daralmıştı. Onlar bizim varlığımızı daha da şiddetle hisseder. Ayrıca diye ekledi, sesi bir fısıltıya dönüşerek. Yüzük onları çeker. Hiç kurtuluş yok mu yani? Dedi Frodo kapana kısılmış gibi etrafa bakarak. Kıpırdarsam beni görüp avlayacaklar. Durursam onları kendime çekeceğim. Yolgezer elini Frodo'nun omzuna koydu. Hala bir ümit var dedi. Yalnız değilsin. Gelin, yakılmak üzere hazırlanmış bu odunları bir işaret olarak düşünelim. Burası pek korunaklı ve emniyetli sayılmaz. Ama ateş her ikisi yerine de geçecektir. Sauron her şey gibi ateşi de kendi melun emelleri için kullanabilir. Ama bu süvariler ateşi pek sevmez. Ateş kullananlardan korkarlar. Ateş yabanlıkta bizim dostumuz. Belki diye mırıldandı Sam. Aynı zamanda benim gördüğüm kadarıyla bakın buradayız diye bas bas bağırmaktan da farksız. Çukurun en alçak ve en korunaklı köşesinde bir ateş yakıp yemek hazırladılar. Akşamın gölgesi düşmeye başladı. Ortalık soğudu. Aniden ne kadar çok acıktıklarını fark ettiler. Sabahtan beri bir şey yememişlerdi. Fakat idareli bir akşam yemeğinden fazlasına da kalkışamayacaklardı. Önlerindeki topraklar kuşlardan ve hayvanlardan başka bir canlının bulunmadığı tüm dünya ırkları tarafından terk edilmiş düşmanca yerlerdi. Kolcular zaman zaman dağların ardına geçerdi. Fakat hem bunların sayıları azdı hem de fazla oyalanmazlardı. Başka gezginlere nadir rastlanır, rastlandığı kadarı da kötü varlıklardan olurdu. Dumanlı dağların kuzey vadilerden troller inerdi bazen. Yolcularla sadece yolda karşılaşmak mümkündü ki bunlar da genellikle kendi işlerinin peşinde koşan ve yabancılardan yardımı da bir iki kelimeden fazla sohbeti de esirgeyen cücelerden ibaretti. Yiyeceğimizin yetmesini nasıl sağlayacağız bilemiyorum dedi Frodo. Son birkaç gündür epeyce dikkatli harcadık. Ayrıca bu akşam yemeği de ziyafet sayılmaz. Yine de eğer iki hafta hatta daha da fazla yolumuz varsa kullanmamız gerektiğinden fazlasını kullandık. Yabanlıkta yiyecek bulunur dedi yolgezer. Yemişler, kökler ve otlar. Mecbur kalınca ben de fena bir avcı sayılmam. Kışa kadar aç kalmaktan korkmayın. Fakat yiyecek toplamak ve avlamak uzun ve yorucu iştir. Bizim de acele etmemiz gerekiyor. O yüzden kemerlerinizi sıkın ve Elrond'un evindeki sofraları hayal edin. Karanlık bastırdıkça soğuk arttı. Bulundukları kuytu yerin kenarından baktıklarında artık hızla gölgeye dönüşmekte olan gri araziden başka bir şey görmüyorlardı. Yukarıdaki gökyüzü yeniden açılmış, yavaş yavaş pırıldayan yıldızlarla dolmuştu. Frodo ile arkadaşları bulabildikleri bütün giysi ve battaniyelere sarınıp ateşin etrafında büzüştüler. Onlardan biraz ayrı oturmuş, düşünceli düşünceli piposunu çeken yolgezere ise tek bir pelerin yetiyordu. Akşam çöküp de ateş ışıl ışıl göz almaya başlayınca korkuyu akıllarından uzaklaştırmak için onlara öyküler anlatmaya koyuldu. Uzun yıllar öncesinden kalma insanlar ve elflerle ilgili Eski günlerin iyi ve kötü bir sürü tarihi olayını ve efsanesini biliyordu. Hobbitler onun kaç yaşında olduğunu ve tüm bu irfanı nereden öğrendiğini merak eder olmuşlardı. ''Bize Gilgalad'ı anlat,'' dedi Merry birdenbire. Yol gezer, elf krallıkları hakkındaki bir öyküyü bitirip duraklayınca. ''O sözünü ettiğin eski ağıtın devamını biliyor musun hiç?'' ''Elbette biliyorum,'' diye cevapladı yol gezer. ''Frodo da bilir. Çünkü bu öykü bizi yakından ilgilendiriyor.'' Merry ve Pippin gözlerini ateşe dikmiş olan Frodo'ya baktılar. ''Ben Gandalf'ın anlattığı kadar bir bölümünü biliyorum sadece,'' dedi Frodo yavaş yavaş. ''Gil-galad, Orta Dünya'nın büyük elf krallarının en sonuncusuymuş. Gil-galad, onların dilinde yıldız ışığı anlamına geliyor. Elf dostu Elendil ile birlikte gitmişler o.'' ''Hayır,'' diye sözünü kesti yol gezer. ''Düşmanın hizmetkarları bu kadar yakındayken bu öyküyü anlatmak doğru olmaz bence. Eğer Elrond'un evine varmayı başarabilirsek, orada başından sonuna dinleyebilirsiniz.'' ''O zaman bize eski günlerden başka öyküler anlat,'' diye yalvardı Sam. ''Solup gitmeye başlamadan önceki elflerle ilgili bir öykü. Elflerden biraz daha bir şeyler duymak çok isterdim. Karanlık üstüme geliyor sanki.'' ''Size Tinuvel'in öyküsünü anlatacağım,'' dedi yol gezer. ''Kısaca çünkü bu sonu bilinmeyen uzun bir öyküdür. Ve artık Elrond'dan başka bu öyküyü eskiden anlatıldığı gibi doğru dürüst hatırlayan kimse kalmadı. Bütün Orta Dünya öyküleri gibi güzel ama acıklı bir öyküdür. Yine de içinizi açabilir.'' Bir süre sessiz kaldı. Sonra konuşmaya değil, yavaş yavaş söylemeye başladı. ''Yapraklar uzun, çimenler yeşildi. Ne hoştu şemsiyesi uzun göknarların. Ormanın açıklığında, gölgede göz kırpıyordu ışığı yıldızların. Tinüvel'in dans ediyordu orada şimdi, görünmeyen bir kavalın ezgisiyle. Yıldızların ışığı saçlarında ve parıl parıl parlıyordu elbisesi sırtında. Beren buz gibi dağlardan geldi oraya, kaybolmuştu yaprakların altında gezinirken. Kederli kederli dolaşıyordu bir başına. Elf nehrinin akıp gittiği yerde, baktığında göknar yapraklarının gerisinden o altın çiçekleri gördü şaşkınlıkla. Kızın pelerinini ve kollarını örten ve saçları sanki ardında bir gölge. Tılsım iyi geldi dağlarda gezinmeye, mahkum edilen yorgun ayaklarına. Atıldı hemen güçlü ve çevik elleriyle, parıldayan ay ışınlarını yakalamak için. Çabucak kaçtı kız dans eden ayaklarıyla, elf yurdunun sık ormanlarının içine. Ve onu bıraktı ki dinleyen sessiz ormanda bir başına biraz daha gezinsin. Ormanda sık sık duydu uçuşan sesini. Ihlamur yaprağı kadar hafif ayakların, duydu ormandaki oyuklarda gizli, titreşerek taşan müziği yer altından. Artık solmuş sarkıyordu desteleri göknarın ve tek tek fısıltıyla ah edip yere indi. Salınan yaprakları kayının. Kış basmıştı artık, soğuktu orman. Vazgeçmedi hiç aramaktan, ta uzaklara gitti. Yıllanmış yaprakların biriktiği yerlere. Kah ay ışığı, kah yıldız ışığı ona rehberlik etti. Titreyerek gezdi durdu. Üstünde donmuş gökyüzü. Ay ışığı vururdu kızın parlayan pelerinine. Sanki yüce ırak bir dağ başında dans eder gibi. Yayılırdı ayaklarının dibinde titreşen bir pusun gümüşü. Kış geçince kız döndü tekrar. Bahar birden geliverdi şarkısıyla. Yükselen tarla kuşu, düşen yağmurlar ve eriyen suyun köprüşü gibi. Baktı ki elf çiçekleri açıyor kızın ayakları altında. Şifa bulunca yeniden ne kadar istedi dertsiz çimlere basa basa. Onunla birlikte dans edip şarkı söylemeyi. Kaçtı kız yine ama bu kez Beren yetişti hemen. Tinüvel, Tinüvel diye. Elfçe ismiyle seslendi ona birden. Ve bunu duyunca kız kala kaldı oracıkta. Bir an durdu Tinüvel. Efsunlandı sesiyle. Yetişip onu kollarına aldı Beren. Kötü kader hükmetmişti bir kez Tinüvel'e. Parıldayarak yatarken oğlanın kollarında. Saçlarının gölgesinde gözlerine bakarken Beren kızı aksini gördü göklerde, donuk donuk titreyen ürpertili yıldızların. Tinüvel, elf güzeli, ölümsüz kız, elf soylu bilge, gölgeli saçlarının hapsine aldı onu ve gümüş parıltılı kollarının. Onları upuzun bir yola sürdü kader. Boz ve soğuk dağları aşan. Demir saraylar ve karanlık kapılardan geçtiler. Gece gölgeli ormanlardan şafaksız. Ayıran denizler geçiyordu aralarından. Yine de sonunda bir kez daha görüştüler ve çekip gittiler çok önceleri bu zamandan, orman içinde şarkı söyleyerek gamsız. Yol gezer iç çekip bir süre sustu. Sonra tekrar konuştu. ''Bu şarkı'' dedi. Elflerin Antenat dediği makamdadır. Ama bizim ortak lisanda söylenmeye pek uygun sayılmaz. Dinlediğiniz asıl şarkının kaba bir yankısından başka bir şey değildi. Barahir oğlu Beren ile Lituen Tinüvel'in karşılaşmalarını anlatıyor. Beren ölümlü bir insanmış. Lutien ise dünyanın genç olduğu zamanlarda Orta Dünya'daki elflerin kralı olan Tingol'un kızı. Lutien bu dünyanın tüm evlatları arasında gelmiş geçmiş en güzel kızmış. Kuzey topraklarını örten pusun tepesindeki yıldızlar gibiymiş güzelliği. Yüzünde bir nur yanarmış. O vakitler Mordor'daki Sauron'un da efendisi olan büyük düşman kuzeydeki Angband'da yaşıyormuş. Batı elfleri Orta Dünya'ya geri gelip düşmanın çaldığı Silmarilleri geri almak için ona savaş açmışlar. İnsan ataları da elflerden yana savaşmış. Fakat düşman galip gelmiş. Barahir katledilmiş ve büyük tehlikeler içinde kaçıp gelen Beren, dehşet dağlarını aşıp Neldoret ormanında gizli Tingol krallığına ulaşmış. Orada büyülü nehir Eskalduin'in yanında ormandaki açıklık bir alanda şarkı söyleyip dans etmekte olan Lúthien'i görmüş. Ona Tinüvel adını takmış. Bu kadim lisanda bülbül demektir. Ondan sonra pek çok sıkıntılar çekmiş. Uzun süre ayrı düşmüşler. Tinüvel, Beren'i Sauron'un zindanlarından kurtarmış ve birlikte büyük tehlikelerden geçip hatta büyük düşmanı bile tahtından indirerek demir tacından ziynetlerin en parlağı olan 3 Silmaril'in birini Lúthien'in başlık parası olarak babası Tingol'e vermek için almışlar. Lakin son anda Beren, Angband'ın kapılarından gelen kurta yenik düşmüş ve Tinüvel'in kollarında can vermiş. Fakat Tinüvel de ölümlü olmayı, dünya üzerinde ölüp gitmeyi seçmiş ki onun peşinden gidebilsin. Onların ayıran denizlerin gerisinde tekrar bir araya geldikleri söylenir şarkılarda. Kısa bir süre için tekrar yeşil ormanlarda canlı olarak yürüdükten sonra birlikte bu dünyanın hudutları dışına göçüp gitmişler çok uzun bir zaman önce. Böylece elf soyundan sadece Lúthien Tinüvel gerçekten de öldü ve bu dünyayı terk etti. Elfler de en çok sevdikleri varlığı kaybetmiş oldular. Fakat onun sayesinde eski elf hükümdarlar soyu insanlar arasında sürdü gitti. Lúthien'in nice kuşak sonraki torunu olan kimseler bugün bile yaşamaktadır ve denir ki onun soyu hiç tükenmeyecektir. Ayrık Vadili Elrond bu soydandır. Çünkü Beren ile Lúthien'den Tingol'un varisi diyor olmuş. Ondan da Silmaril'i alnında taşıyarak gemisinin yelkenlerini dünyanın puslarından göğün denizlerine doğru açan Erendil'in evlendiği Ak Elving. Erendil'in soyundan da Numenor kralları yani Batı iller gelmiş. Yol gezer konuşurken diğerleri de onun odun ateşinin kızıl aleviyle belli belirsiz aydınlanan garip heyecanlı yüzünü seyrettiler. Gözleri parlıyordu, sesi kalın ve ahenkliydi. Üzerinde kara, yıldızlı bir gök vardı. Birdenbire arkasındaki fırtına tepesinin zirvesinde soluk bir ışık belirdi. Yeni ay tepelerinde dikilen dağın ardından yavaş yavaş yükselmeye başladı. Dağın tepesindeki yıldızlar soldu. Öykü bitti. Hobbitler kıpırdanıp gerindiler. "Bakın," dedi Merry, "ay yükseliyor. Demek ki vakit ilerledi." Diğerleri yukarı baktı. Tam başlarını kaldırırken de tepenin başında yükselmekte olan ayın parıltısında küçük ve kara bir şey gördüler. Belki de iri bir taş parçası veya dışarı çıkıntı yapan bir kayanın soluk ışıkta belirginleşmesiydi bu. Sam ve Merry kalkıp ateşin yanından uzaklaştı. Frodo ile Pippin hiç seslerini çıkartmadan oturdukları yerde kaldılar. Yol gezer tüm dikkatini tepeye vuran ay ışığına vermişti. Her şey sessiz ve sakin görünüyordu. Fakat artık yol gezer de konuşmadığı için Frodo soğuk bir dehşetin kalbine dolmakta olduğunu hissetti. Ateşe biraz daha yaklaştı. Tam o anda Sam koşarak çukurun kenarından geri geldi. "Ne olduğunu bilmiyorum," dedi. "Ama birdenbire ödüm koptu. Dünyaları verseler buradan dışarı adımımı atmam. Bir şeyin yamaca tırmandığını hissettim." "Herhangi bir şey gördün mü?" diye sordu Frodo ayağa fırlayarak. "Hayır beyim, bir şey görmedim. Ama durup bakmadım da." "Ben bir şey gördüm," dedi Merry. "Ya da gördüğümü zannettim. İleride, batıda, ay ışığının dağ tepelerinin gölgelerinin ardındaki düzlükler üzerine düştüğü yerde iki veya üç tane kara şekil gördüm gibi geldi. Bu tarafa doğru hareket ediyor gibiydiler." "Yüzlerinizi dışa verip ateşin yakınında durun," diye bağırdı yol gezer. "Uzun odunlardan birkaçını elinizde hazır bulundurun. Bir an için nefes nefese, sırtları ateşe dönük, her biri etraflarını çevreleyen gölgelere dikkatle bakarak, sessiz ve tetikte, öylece oturdular. Hiçbir şey olmadı. Gecenin içinde ne bir ses, ne bir hareket vardı. Frodo sessizliği bölmesi gerektiğini hissederek kıpırdandı. Yüksek sesle bağırmamak için kendini zor tutuyordu. "Şşt!" diye fısıldadı yol gezer. "O da ne?" diye heyecanla konuştu aynı anda Pippin. Bulundukları küçük çukurun tepeden uzak kenarında bir gölgenin, bir ya da birden çok gölgenin yükselmekte olduğunu görmekten çok hissettiler. Gözlerini zorladılar. Gölgeler adeta büyüyor gibi geldi. Kısa bir süre sonra artık şüphe götürecek tarafı kalmamıştı. Orada yamaçta üç ya da dört tane uzun boylu kara şekil duruyor, tepeden onlara bakıyordu. O kadar karaydılar ki arkalarındaki derin gölge içindeki kara deliklere benziyorlardı. Frodo zehirli bir nefes gibi cılız bir tıslama sesi duydu sanki ve içine işleyen ince bir ürperti hissetti. Sonra şekiller yavaş yavaş yaklaşmaya başladı. Pippin ve Merry dehşete kapılarak yüzü koyun yere kapandılar. Sam Frodo'nun yanına büzüştü. Frodo'nun da arkadaşlarından kalır yanı yoktu korku konusunda. Sanki soğuktan donuyormuş gibi tir tir titriyordu. Fakat birdenbire beliren yüzüğü parmağına takma dürtüsü dehşeti de bastırmaktaydı. Bunu yapma arzusu hakim oldu Frodo'ya. Başka bir şey düşünememeye başladı. Höyüğü ve Gandalf'ın yolladığı haberi unutmamıştı. Fakat bir şey onu tüm uyarıları kulak ardı etmeye zorluyordu sanki. Ve o da bu fikre teslim olmak için yanıp tutuşuyordu. Kurtulmak veya iyi ya da kötü bir şey yapmak ümidiyle değil, sadece yüzüğü çıkartıp parmağına takması gerektiğini hissediyordu o kadar. Konuşamıyordu. Sam'in sanki beyninin bir sıkıntı içinde olduğunu hissetmiş gibi kendisine baktığını hissediyor fakat ona doğru dönemiyordu. Gözlerini kapatarak bir süre mücadele verdi. Fakat direnmek dayanılır gibi değildi. Nihayet zinciri yavaş yavaş çekip çıkarttı ve yüzüğü sol elinin işaret parmağına geçirdi. Her şey eskisi gibi bulanık ve karanlık kaldığı halde silüetler aniden korkunç bir biçimde belirginleşiverdi. Kara örtülerin altını görebiliyordu. Uzun boylu beş silüet vardı. İkisi oyuğun kıyısında duruyor, üçü yaklaşıyordu. Beyaz yüzlerinde keskin ve acımasız gözleri yanmaktaydı. Pelerinlerinin altında uzun gri cübbeleri, beyaz saçları üzerinde gümüş miğferleri, pençe gibi ellerinde çelikten kılıçları vardı. Gözleri Frodo'yu bulup içine işledi. Hızla üstüne yürüdüler. Çaresiz Frodo da kendi kılıcını çekti. Kılıcı meşale misali al al pırıldıyor gibi geldi ona. Silüetlerin ikisi duraladı. Üçüncüsü diğerlerinden daha uzun boyluydu. Saçları uzun ve parlaktı. Miğferinde bir taç vardı. Bir elinde uzun bir kılıç, diğerinde de bir bıçak tutuyordu. Hem bıçak hem de bıçağı tutan eli soluk bir ışıkla parlamaktaydı. Atıldı ve Frodo'ya hamle etti. Tam o anda Frodo kendini öne, yere doğru attı ve kendi sesinin haykırdığını duydu. "O Elbereth! Gil-Toniel!" Aynı sırada düşmanın ayağına sapladı kılıcını. Tiz bir çığlık gecede çınladı. Sol omzunda zehirli buzdan bir okun batması gibi bir acı hissetti. Gözü kararırken sanki girdaplı bir sisin içinden yol gezerin iki elinde alevli birer odunla karanlıktan sıçrayıp geldiğini gördü belli belirsiz. Son bir gayretle elindeki kılıcı bıraktı. Yüzüğü parmağından çıkartarak sağ elinin içinde sıkı sıkı tuttu Frodo. Bölüm 12. Nehir Geçidine Kaçış. Frodo kendine geldiğinde yüzüğü hala tüm gücüyle avucunda sıkmaktaydı. Artık odunları yüksekçe istif edilmiş ve alev alev yanmakta olan ateşin yanında yatıyordu. Üç arkadaşı üzerine eğilmişlerdi. "Ne oldu? Soluk Kral nerede?" diye sordu çılgınca. Hobbitler Frodo'nun konuştuğunu duyduklarına o kadar sevindiler ki ona bir süre cevap veremediler. Hatta sorusunu bile anlamadılar. Neden sonra Frodo Sam'den onların kendilerine doğru gelmekte olan belirsiz gölge şekillerden başka bir şey görmediklerini öğrendi. Sam birdenbire efendisinin yok olduğunu görüp dehşete kapılmış ve tam o anda kara bir gölge hızla yanından geçince yere düşmüştü. Frodo'nun sesini duymuştu ama ses çok uzaktan veya yerin altından geliyor gibiydi ve garip sözler haykırıyordu. Daha başka bir şey görmemişlerdi. Ta ki Frodo'nun ölü gibi kılıcı altında yüzü koyun otların üzerine uzanmış yatmakta olan bedenine ayakları takılıncaya kadar. Yol gezer Frodo'yu kaldırıp ateşin yakınına yatırmalarını buyurup gitmişti. Bu da epey bir zaman önceydi. Belli ki Sam gene yol gezerden kuşkulanmaya başlamıştı. Fakat onlar konuşurken yol gezer aniden gölgelerin içinden belirerek geri döndü. Hepsi yerlerinden sıçradılar. Sam kılıcını çekerek Frodo'ya siper oldu. Fakat yol gezer çabucak Frodo'nun yanına diz çöktü. "Ben kara süvari değilim Sam," dedi dostça. "Ne de onlarla işbirliği içindeyim. Nereye kaybolduklarını keşfetmeye çalışıyordum. Ama bir şey bulamadım. Neden gittiklerini ve neden tekrar saldırmadıklarını anlayamıyorum. Fakat etrafta herhangi bir yerde onların varlıklarına dair en ufak bir his yok." Frodo'nun anlattıklarını dinledikten sonra çok ciddileşti. Başını salladı ve içini çekti. Sonra Pippin ile Merry'e yarayı yıkayabilmek için küçük çaydanlıklarında ıslatabildikleri kadar su ıslatmalarını buyurdu. "Ateşi iyi besleyin ve Frodo'yu sıcak tutun," dedi. Sonra ayağa kalkıp biraz uzağa giderek Sam'i yanına çağırdı. "Sanırım artık onları daha iyi anlıyorum," dedi alçak sesle. "Anlaşılan düşmanlardan sadece 5 tanesi buradaymış. Neden hepsi birden gelmemiş bilmiyorum. Ama kendilerine karşı konulmasını beklemiyorlardı herhalde. Şimdilik çekildiler. Fakat korkarım pek uzaklaşmamışlardır. Eğer kaçamazsak başka bir gece yine gelirler. Sadece bekliyorlar. Çünkü amaçlarına hemen hemen ulaştıklarını, yüzüğün artık pek bir yere gidemeyeceğini düşünüyorlar. Korkarım ki Sam, efendinin sonunda onlara boyun eğmesini sağlayacak ölümcül bir yara aldığı inancındalar. Göreceğiz bakalım." Sam gözyaşlarına boğuldu. "Umutsuzluğa kapılma," dedi yol gezer. "Artık bana güvenmen gerek. Senin Frodo benim tahmin ettiğimden daha sağlam çıktı. Gerçi Gandalf böyle olabileceğini ima etmişti. Ölmedi ve benim tahminime göre yaranın melun gücüne düşmanlarının umduğundan daha uzun dayanacak. Ona yardım etmek ve iyileştirmek için elimden geleni yapacağım. Ben yokken onu iyi koru." Aceleyle dönüp tekrar karanlığın içinde kayboldu. Gerçi yarasının acısı yavaş yavaş artıyor ve ölümcül bir ürperti omzundan koluna ve böğrüne doğru yayılıyordu ama Frodo yine de biraz kestirdi. Arkadaşları onu ısıtıp yarasını yıkayarak başında nöbet tuttular. Gece yavaş ve yorgunlukla geçti. Nihayet yol gezer geri geldiğinde gökyüzünde seher vakti olgunlaşmaya, çukur gri ışıkla dolmaya başlamıştı. "Bakın!" diye bağırdı. Eğilip karanlıkta gizli kalmış kara bir pelerin aldığı yerden. Eteğin alt ucunun yarım metre kadar üzerinde bir kesik vardı. "Bu Frodo'nun kılıcının darbesi," dedi. "Düşmanına bütün verdiği zarar bundan ibaret korkarım. Çünkü kılıç sağlam kalmış. Halbuki korkunç krala batan bütün kılıçlar zail olur. Elbereth'in ismi onun için daha öldürücüydü. Ve bu da Frodo için de daha öldürücüymüş." Tekrar eğilerek yerden uzun ince bir kama kaldırdı. Kamada soğuk bir pırıltı vardı. Yol gezer kaldırınca kamanın uç kısmına yakın bir yerde kenarının çentilmiş, ucunun da kırılmış olduğunu gördüler. Fakat o kamayı kuvvetlenen ışığa doğru tutunca hepsi hayret içinde baka kaldı. Çünkü kama adeta eriyip duman gibi havaya karıştı ve yol gezerin elinde sadece kabzası kaldı. "Heyhat!" diye haykırdı yol gezer. "Yarayı açan bu lanetli bıçakmış. Artık böylesine melun silahlarla başa çıkabilecek kadar şifa hünerine sahip pek az kişi var. Ama elimden geleni yapacağım." Yere oturdu. Kamanın kabzasını alıp dizlerine koydu ve üzerine eğilip yabancı bir dilde yavaş bir şarkı söyledi. Sonra kabzayı bir yana bırakıp Frodo'ya döndü. Yumuşak bir tonda diğerlerinin seçemediği sözler döküldü ağzından. Kemerindeki keseden bir bitkinin uzun yapraklarını çıkarttı. "Bu yaprakları," dedi, "bulabilmek için çok uzaklara gittim. Çünkü bu bitki çıplak dağlarda yetişmez. Ta ileride, yolun güneyindeki sık çalılıkta, karanlıkta yapraklarının kokusundan buldum bunu.